Ayrım 4.
Sayfa 4. Bir sorun çözme yolu olarak bilim. İnsanlar var olduklarından beri çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardır. Uçan kuşları avlamanın en iyi yolu nedir? Yetiştirdiğimiz hayvanlardan en iyi verimi nasıl alabiliriz? Bir insanın potansiyelini bir işi başarması için daha etkili nasıl kullanabiliriz? Öğrencileri derse karşı nasıl daha iyi güdüleyebiliriz? Depremlere karşı daha dayanıklı binaları nasıl yapabiliriz? Tüm bu soruların çözümü için bilgiye gereksinim vardır. Peki bu bilgileri nasıl ve hangi yollarla elde edebiliriz? İnsanoğlu karşılaştığı sorunların çözümü için tarihsel süreç içinde çok farklı bilgi edinme yolları kullanmıştır. Avery, Jacobs, Razavi ve Sorensen, parantez içinde 2010, insanların sorunlarının çözümü için kullandıkları bilgi kaynaklarını 5 grupta toplamışlardır. Bunlar deneyim, otorite, tümden gelime dayalı akıl yürütme, tüme varıma dayalı akıl yürütme ve bilimsel yöntemdir. Bunlara sezgiyi de ekleyebiliriz. Kişisel deneyim, insanların çok eskiden beri sorunlarının çözümünde kullana geldikleri bilgi kaynaklarından biridir. Bu süreç aslında deneyimlerden bilgi çıkarma sürecidir. Deneyimler üzerinde yansıtıcı düşünmeyi gerektirir. Deneyimler üzerinde düşünmedikçe bilgiye dönüşmez. Bu nedenle Avery, Jacobs, Razavi ve Sorensen deneyimden bilgi çıkarmayı düşünsel davranışın önemli bir özelliği olarak görmektedirler. Örneğin bir bankada çalışan bireysel müşteri hizmetleri temsilcisi müşterileriyle kişisel olarak ilgilenip onların hatırını sorduğunda daha mutlu ayrıldıklarını fark eder. Bu durumu birkaç kez gözlemledikten sonra artık müşterileriyle öncelikle kişisel olarak ilgilenip hatırlarını sormayı bir alışkanlık haline getirir. Dipnot, yansıtıcı düşünme. Herhangi bir düşünce, olay ya da durum ve onun doğurguları üzerinde derinliğine ve genişliğine düşünmedir. İnsanların sorunlarının çözümünde kullandıkları bir başka bilgi kaynağı da sezgileri olabilir. Aslında sezgiler deneyim sonunda da kazanılmış olabilir. Örneğin bir pazarlamacı satış yaptığı müşterilerinin yüz ifadelerini anımsayarak daha sonra karşılaştığı bir müşterinin pazarladığı malı satın alıp almayacağını sezgi yoluyla tahmin edebilir. Ancak sezgilerin her zaman doğru çıkmayabileceği unutulmamalıdır. Kişisel deneyimler, kişilerin karşılaştığı sorunların çözümünde çözüm yolu olabilir. Ancak yaşanan bu deneyimler kişinin kendisiyle sınırlıdır. Ayrıca bu bilgiler düzenli ve sistematik olarak toplanmamıştır. İnsanın geçmiş deneyimleriyle ilgili anımsadıklarıyla sınırlıdır. İki toplum bilincinin aynı köyde düğün geleneğini incelediğini düşünelim. Bu araştırmacıların yaşama bakış açısı, ön yargıları ve geçmiş deneyimleri gözlemledikleri aynı olaydan farklı bilgiler çıkarmasına neden olabilir. Burada durum aynı olmasına karşın kişisel deneyimler farklılaştığı için ortaya çıkan bilgi de doğal olarak farklıdır. Deneyimin başka bir sınırlılığı da birinin her konuda deneyime sahip olma olasılığının olmamasıdır. Kişisel deneyimler kişinin yaşantılarıyla sınırlıdır. Örneğin, mesleği yönetici olan biri sağlıkla, hukukla, mühendislikle ilgili deneyimlere sahip olamayacaktır. Ancak bu konuda bilgiye gereksinimi olabilir. Bu durumda kişisel deneyimleriyle bu bilgilere ulaşamayacağı açıktır. O halde kişisel deneyimler tek başına sorunların çözümü için doğru bilgiye ulaşmada yeterli değildir. Bazı sorunların çözümü için gerekli bilgiye her zaman kişisel deneyimlerle ulaşmanın olası olmadığını belirttik. Bu durumda kişi sorunun çözümü için gerekli deneyime sahip birinin bilgisinden yararlanmayı düşünebilir. Biri hukuksal bir sorunla karşılaştığında bir hukukçuya, sağlıkla ilgili bir sorunla karşılaştığında bir hekime, mühendislikle ilgili bir sorunla karşılaştığında bir mühendise başvurabilir. Anlamını bilmediği bir kavram için de ya bilen birine ya da bir sözlüğe başvurabilir. Haftalık hava tahmini bilgileri için meteoroloji web sitesini inceleme gereği duyabilir. Tüm bu durumlarda kişi kendi deneyimleriyle sahip olmadığı ancak başkalarının bir otorite olarak sahip olduğu bilgiyi kaynak olarak kullanmaktadır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi, otorite, deneyim ve uzmanlığa sahip bir birey olabileceği gibi, bir istatistik veri tabanı ya da ansiklopedi de olabilir. Otorite ile yakından ilişkili başka bir bilgi kaynağı da gelenek ve göreneklerdir. İnsanlar bazen sorgulamadan bir sorunu geçmişte nasıl yapıldığına bakarak çözmeye çalışırlar. Örneğin bir yönetici kurumunda iletişimle ilgili bir sorunla karşılaştığında hizmet öncesi eğitiminde aldığı bilgiler yerine daha önce çalıştığı kurumda bu sorunun giderilmesi için ne yapıldığını örnek olarak alabilir. Günümüzde insanlar karşılaştığı birçok sorunu alışılmış eski yöntemlerle çözmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durum her zaman uygun bir çözüm yolu olmayabilir. Çünkü yeni sorunlara eski çözüm yolları her zaman çare olmayabilir. Sorunların çözümü için bir bilgi kaynağı olarak otoritede, kişisel deneyimlerde olduğu gibi bazı sınırlılıklara sahiptir. Otoritenin bilgisini sorgulamadan sorunların çözümünde kullanmaya çalışmak çoğu zaman bizi yanıltır. Çünkü otoritenin kendi bilgisine nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Belirli konularda otorite olarak kabul ettiğimiz uzmanların farklı görüşlere sahip olması da bir bilgi kaynağı olarak otoritenin gücünü zayıflatmaktadır. Sorunların çözümünde tarihsel süreçte kullanılan tümden gelime dayalı akıl yürütme de başka bir bilgi kaynağıdır. Eski Yunan filozoflarının katkısı olarak ortaya çıkan bu kaynak, kişisel deneyim ve otoriteye göre sorunların çözümüne daha sistematik bir yaklaşım getirmiştir. Aristo ve izleyicileri tarafından geliştirildiği için Aristo mantığı olarak da adlandırılan bu yaklaşım, genel bir önermeden özel bir önermeye ve bu iki önerme arasındaki ilişkiye dayalı olarak yapılan çıkarmadan hareketle bir sonuca giden sistematik bir akıl yürütme, düşünme sürecidir. Tümden gelimsel akıl yürütme sürecinin üç temel basamağı vardır. Bunlar 1. Genel önerme, 2. Özel önerme, 3. Sonuç (parantez içinde çıkarım) olarak belirtilebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Genel önerme, bütün kuşların kanadı vardır. Özel önerme, saksağın bir kuştur. Sonuç, çıkarım, o halde saksağının kanadı vardır. Tümden gelime dayalı akıl yürütme, sorunların çözümü için sistematik bilgi oluşturmaya önemli bir katkı getirmesine karşın, bazı sınırlılıkları da içinde taşımaktadır. İlk sınırlılık, tümden gelime dayalı akıl yürütmede doğru sonuca ulaşabilmek için genel önermenin doğru olması zorunluluğudur. Yanlış ya da eksik bir genel önermeden doğru akıl yürüterek doğru bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Genel önerme. Yağmurda şemsiye açılır. Özel önerme. Sokakta insanlar şemsiyelerini açmışlar. Sonuç, çıkarım. O halde dışarıda yağmur yağıyor. İlk bakışta doğru bir akıl yürütme yapılmış gibi görünse de sonucun her zaman doğru olmayabileceği açıktır. İnsanlar yalnızca yağmurda değil, çok sıcak havalarda da şemsiye açabilirler. O halde buradaki hata nerede? Hata, genel önermenin eksikliğinden mi yoksa akıl yürütme sürecinden mi kaynaklanmaktadır? Görüldüğü gibi sonucun doğru olabilmesi genel ya da özel önermelerin doğruluğuna bağlıdır. Sonuç hiçbir zaman önermelerin dışına çıkamaz. O halde doğru sonuca ulaşmak için doğru önermelerden hareket etmeliyiz. Eğer önermelerin doğruluğu önceden biliniyorsa yeni bilgilere nasıl ulaşacağız? Tümden gelime dayalı akıl yürütmenin en önemli sınırlılığı burada yatmaktadır. Tümden gelime ancak bilinenler arasındaki ilişki kurularak bilgiye ulaşılabilmektedir. Tümden gelime dayalı akıl yürütmede sonucun doğru olabilmesi için başlangıçtaki genel önermelerin doğru olması gerektiğini belirttik. Genel önermenin doğru olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Orta çağda birçok dogma genel önerme olarak doğru kabul edilmiş ve bunun sonucunda ulaşılan sonuçlar da doğal olarak yanlış olmuştur. Doğru bilgiye ulaşmada bu yaklaşımın sınırlılıkları tartışılmaya başlanmış ve yeni bir akıl yürütme yaklaşımına gereksinim olduğu dile getirilmeye başlanmıştır. Bu gereksinimi dile getirenlerin başında Francis Bacon 1561-1626 gelmektedir. Bacon, bir otorite tarafından doğru kabul edilen genel bir önermeden doğru bilgiye ulaşmanın güçlüğünü dile getirmiş, doğrudan gözlemler sonucuna dayalı olarak akıl yürütme sonunda doğru bilgiye daha sağlıklı biçimde ulaşılabileceğini görüşünü öne sürmüştür. Bacon'a göre önce doğayı gözlemlemek, oradan olgusal verileri toplamak ve bunları akıl yürütme süzgecinden geçirerek genellemelere ulaşmak gerekir. Tüme varıma dayalı akıl yürütme olarak adlandırılan bu süreç, daha sonraları bilimsel yöntemin de temellerini oluşturmuştur. Tüme varıma dayalı akıl yürütme sürecini aşağıdaki gibi formüle etmek olasıdır. Alt alta gözlem 1, gözlem 2, gözlem 3, gözlem 4, nokta nokta, gözlem N. Buradan varılan sonuç genel karar. Örnek, gözlediğim kuşların hepsinin kanadı var. O halde tüm kuşların kanadı vardır. Örnekte görüldüğü gibi tüme varıma dayalı akıl yürütmede önce örneklerin gözlenmesi, sonra tüm gözlem sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda karara varılması gerekmektedir. Kolayca tahmin edilebileceği gibi bu akıl yürütme yaklaşımındaki en önemli sorun ilgili tüm örneklerin gözlenmesinin olanaklı olmasıdır. Tüme varıma dayalı akıl yürütme sonucunda ulaşılan bilginin tam doğru olabilmesi için tüm örneklerin gözlenmesi gerekir. Bunun her durum için mümkün olmadığı açıktır. Ancak küçük evrenler için tüm örneklerin gözlenmesi olasıdır. Örneğin, küçük bir şirkette yöneticilik yapan birisi, tüm çalışanlarını gözlemleyerek onların işe nasıl güdülendiği ile ilgili bir sonuca ulaşabilir. Ulaştığı bu sonuç sadece kendi şirketi için geçerli olacaktır. Tüme varıma dayalı akıl yürütme sürecinde bu duruma mükemmel tüme varıma dayalı akıl yürütme denilmektedir. Birçok durumda olduğu gibi tüm örneklerin gözlenmesi mümkün olmadığında büyük grup içinden seçilen küçük bir grup gözlenmekte ve bu gözlemlerin değerlendirilebilmesi sonucunda bir karara varılmaktadır. Bu tür bir akıl yürütmeye de eksik tüme varıma dayalı akıl yürütme denilmektedir. Parantez içinde Airy, Jacobs, Razavi, Sorensen. Dipnot. Dogma. Araştırmaya gerek duymadan doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşüncedir. Önerme, dile getirilmiş doğru ya da yanlış tez ya da yargılardır. Tüme varıma dayalı akıl yürütme, doğru bilgiye ulaşmak için her ne kadar tümden gelime dayalı akıl yürütmeden daha doğru gibi görünse de, gözlem için tüm örneklere ulaşamama sorunu bu yaklaşımda en önemli güçlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Acaba gözlemleyen bir örnek gözlemlenenlerden farklı olabilir mi? Tüme varıma dayalı akıl yürütme sürecindeki bu sorunlar bilim adamlarını yeni bir akıl yürütme sürecini düşünmeye itmiştir. Özellikle Darwin'in parantez içinde 1809-1882 evrim kuramını oluşturma sürecinde tümden gelime dayalı ve tüme varıma dayalı akıl yürütme sürecini birleştirerek yeni bir bilgi edinme yolunu denediği görülmektedir. Bu yönteme bilimsel yöntem denilmektedir. Darwin önceleri uzun gözlemler yapmıştır. Ancak bu gözlemlerin bir sonuca erişme konusunda yetersiz kaldığını fark edince gözlemlerine dayalı olarak bir denence oluşturmuş ve daha sonra bu denenceyi test etmek için yeni gözlemler yapmış, söz konusu yeni gözlemlerin ileri sürdüğü denenceyi doğrulayıp doğrulamadığını araştırmıştır. Dipnot. Denence. Hipotez. Karşılaşılan bir sorunun çözümü için daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş ancak doğruluğu henüz sınanmamış bir önermedir. Bilimsel yöntem hem tümden gelime dayalı hem de tüme varıma dayalı akıl yürütme süreçlerini birlikte kullanmaktadır. Önce çözülecek sorunla ilgili daha önceki gözlem sonuçlarına ve verilere dayalı olarak sorunun geçici çözümünü ifade eden bir denence oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu denence gözlem sonuçlarına dayalı olduğu için tüme varıma dayalı akıl yürütme sürecinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Daha sonra oluşturulan bu denence ile ilgili yeni gözlemler ve veriler toplanarak o denencenin doğrulanıp doğrulanmadığı kontrol edilmektedir. Burada oluşturulan denenceyi tümden gelime dayalı akıl yürütme sürecindeki genel önermeye benzetebiliriz. Daha sonraki süreçte yapılan gözlemler ve yeni verilerin toplanıp sonuca varılması ise yeni bir tüme varıma dayalı akıl yürütme sürecinin işe koşulduğunun göstergesidir. Bilimsel yöntemde önce olgusal dünya gözlem ve deney yoluyla incelenmekte, ardından kavramsal dünyaya geçilerek gözlem ve deney sonuçları denence ya da kuram olarak ifade edilmektedir. Daha sonra oluşturulan bu denence ya da kuramların olgusal dünyada yine gözlem ve deneylerle doğrulanıp doğrulanmadığı, parantez içinde yanlışlama, test edilmektedir. Şimdi bu süreci somut bir sorun üzerinde açıklayarak bilimsel yöntemin bir sorunun çözümünde nasıl işe koşulduğunu görelim. Bilimsel yöntem birbirini izleyen 6 adımda gerçekleşmektedir. Bunlar sorunun belirlenmesi, sorunun sınırlandırılması ve tanımlanması, denencelerin oluşturulması, denencelerin test edilmesi için verilerin toplanması, verilerin analiz edilmesi ve sonuçtur. Bilimsel yöntemin bu temel aşamalarına Karasar 2007 bir de raporlaştırmayı eklemiştir. Dikkat! Tüme varıma dayalı akıl yürütme ile bilimsel yöntem arasındaki en önemli fark, bilimsel yöntemde denence denilen ve daha önceki verilere dayalı olarak geliştirilen ve sonucun geçici tahminini içeren bir yargı olmasıdır. Bilimsel yöntemde bu yargıyı test etmek için yeni veriler toplanmakta ve bu denencelerin doğrulanıp doğrulanmadığı test edilmektedir. Sorunun belirlenmesi. Bilimsel yöntemin ilk aşaması bir sorun olduğunun hissedilmesidir. Sorun, bireyi fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görülen bir güçlüktür. Parantez içinde Karasar 2007. Sorun, günlük yaşamda karşılaştığımız bir güçlük olabileceği gibi, alan yazında doldurulması gereken bir boşluk da olabilir. Sorunun çözülebilmesi için öncelikle hissedilmesi, bir sorun olarak algılanması gerekir. Bir banka şubesi müdürünün şubesine yeterince müşteri gelmediğini hissetmesini örnekleyici bir sorun olarak ele alalım. Burada bir sorunun olduğu sezilmektedir. Ancak bu sorunun çözülebilmesi için sınırlandırılmasına ve tanımlanmasına gereksinim vardır. Bu haliyle bu sorunu çözmek olanaksızdır. Sorunun sınırlandırılması ve tanımlanması. Bu aşama sorunun çözülebilecek bir duruma getirilmesini gerektirir. Banka şubesine yeterince müşteri gelmemesinin çok çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, bankanın toplumdaki imajı, bankanın konumu, banka çalışanlarının müşterilerle iletişimi ve benzeri. Sorunun tüm boyutlarını aynı anda çözmek yerine bir boyutunu ele alarak sınırlandırıp tanımlamak gerekir. Örneğin, sorunu çalışanların müşterilerle iletişim sorunu olarak sınırlandırdığımızı düşünelim. Bu durumda sorunumuzu şu şekilde ifade etmek doğru olacaktır. Banka şubesinde çalışan iş görenlerin müşterilerle iletişim sorununa neden olan etmenler nelerdir? Denencelerin ifade edilmesi. Sorunun sınırlandırılıp tanımlandıktan sonra sorunla ilgili daha önceki bilgi birikimine dayalı olarak geçici çözüm önerileri oluşturmak gerekir. Denence denilen bu olası çözüm önerileri, izleyen aşamada ne tür gözlemler yapılacağı ya da bilgi toplanacağı konusunda araştırmacıya rehberlik eder. Örneğimize dönecek olursak, banka müdürünün çalışanların iletişim sorunları ile ilgili daha önce yapılmış araştırma sonuçlarını incelediğini ve çalışanların gözlenmesi verilerini de dikkate alarak şu denenceleri oluşturduğunu varsayalım. A. Çalışanların deneyimsiz olması iletişim sorunlarına neden olmaktadır. B. Müşterilerin eğitim düzeyinin düşük olması iletişim sorunlarına neden olmaktadır. Denencelerin test edilmesi için uygun verilerin toplanması. Denenceler oluşturulduktan sonra onların test edilebilmesi için uygun verilerin toplanması gerekir. Bazı durumlarda deney yaparak veri toplanılması, bazı durumlarda gözlem, görüşme, anket ve benzeri yollarla veri toplanılması gerekir. Yukarıda belirtilen denenceleri test etmek için banka müdürünün çalışanlarla görüşme yolunu tercih ettiğini düşünelim. Dipnot, veri, bir sorun hakkında toplanan ve henüz çözümlenmemiş bilgi topluluğudur. Metinsel, sayısal, görsel ve benzeri olabilir. Verilerin analiz edilmesi ve sonuç. Bir önceki aşamada elde edilen verilerin analiz edilerek sonucun denenceleri doğrulayıp doğrulamadığının test edilmesi gerekir. Banka müdürünün çalışanlarla görüşmesi sonucunda çalışanların hizmet öncesi eğitimleri sırasında eğitim düzeyi yüksek müşterilerle nasıl iletişim kurulacağını öğrendikleri, buna karşılık eğitim düzeyi düşük müşterilerle nasıl iletişim kurulacağını öğrenmediklerinin ortaya çıktığı anlaşılmış olsun. Bu durumda ikinci denence doğrulanmış, birinci ise yanlışlanmıştır. Sonuç olarak iletişim sorununa çalışanların deneyimsizliğinin değil, eğitim eksikliğinin neden olduğu kanısına varabilir. Öte yandan iletişim sorununun başka bir nedeninin de banka müşterilerinin eğitim düzeyi düşük müşteriler olmasından kaynaklandığı sonucuna varılabilir. Kısaca özetlemek gerekirse, bilimsel yöntemin karşılaşılan bir sorunun çözümünde başka bilgi kaynaklarına göre daha doğru ve sistematik bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Sıra sizde. Bilimsel yöntem bazı bilim insanlarınca bilimin kendisi olarak görülmekte, bazı bilim insanları da bilimi bilimsel yöntemin sonucunda ulaşılan bilimsel bilgiler olarak görmektedir. Bu konuda sizin düşünceniz nedir?